Carl Jung, 26 Temmuz 1875 yılında İsviçre Kitzbühel'de gözlerini İsviçre Kilisesi'ne mensup bir rahibin tek oğlu olarak açtı. Ailenin her bir üyesi dinle ilgileniyor. Adeta kutsal öğretilerle nefes alıp veriyorlardı. Anlayacağınız, Jung'un gözlerini açtığı ev boğazına kadar dinle boğulmuştu. Bu durum, Jung'un doğduğu çevreden ne kadar yabancı olacağının önem vercesiydi. Jung'un 7 amcası da dahil olmak üzere anne köklerinden büyük babası da bir din adamıydı. Jung'un oyun bahçesi, kiliselerin bahçeleri, mezarlıkların yeşil alanlarıydı. 9 yaşına kadar yalnızdı ve bazı kaynakçalara göre bir kayanın üzerine oturup kendi kendine konuşan ilginç bir çocuktu. Jung sonraları ifade edeceği üzere, 3 yaşında gördüğü ilginç bir rüyayla beraber entelektüel yaşamanın ilk adımını attığını ifade etmiştir. Söz konusu rüyada yerdeki bir delikten içeri doğru düşmekte olduğunu görmüştür. Tıpkı Alice'in kendi keşfine çıktığı tavşan deliği metaforunda olduğu gibi. Jung'un bilinçaltı belki de onu keşfe çağırmıştı. İçine düştüğü delik, Jung'u alıp genişçe bir salona götürmüş, kırmızı bir halının üzerine bırakıvermişti. Başını kaldırıp şöyle bir bakındığında, halının üzerinde altın bir taht ve onun üzerinde ise garip bir cisim olduğunu görmüştü. Rüyasında annesinin sesini duyan küçük Jung, şu sözleri duymuş. İşte yamyam budur. Yıllar sonrasında Jung, yamyam imgesi üzerine aşağı Rabbani'nin simgeciliğinde insan yiyecilik motifiyle ilgili bir göndermeye rastlamış. İmge en nihayetinde bir anlam kazanmıştı. Çocukluğunda Jung'a etki eden diğer bir kişilik ise büyük babasıydı. Basil'da saygın bir kişilik ve papaz olan büyük baba tümüyle farklı bir din, öteki ruh ilişiği olan bir papazdı. Samuel Prisberg ve annesinden kaynaklanan bu farklı etkiler Jung'un zihnini öteki ruh, hipnoz tekniklerinde oldukça etkilemiş diyebiliriz. Büyük baba her hafta annesi ve büyük annesini de yanına alarak öteki dünyaya göçen ilk karısıyla temas kurardı. Ruhlarla temas ilişkisi İsviçre halkı için garip sayılmayacak, hatta alışılmadık bir durum değildi. Jung böylece anne arketipinin gelişmesine katkı sağlayacak karanlık ve beklenmedik tabirleriyle anne yönüne tanık olmuştur. Annesi tekin ve bilinmeyen o dünyayı tanıyor, iletişime geçebiliyordu. İsviçre Protestanlığı ve Pagan ruhçuluğunun bu ikili dinsel etkisini Jung'un kişilik ikililiğinde göreceğiz. Kendi içinde adlandırdığı bir ve iki numara kişilik barındırdığını ifade eden Jung, uzunca bir süre iki numaralı kişiliğinin bilinçaltı düzeyini çözümlemeye çalışmıştır. Adlandırdığı iki ayrı kişiliği özetlemek gerekirse, bir numara sıradan, gündelik dünya ile ilgiliydi. Birdenbire duygusal patlamalara düşebiliyor, çocuksu ve disiplinsiz görünüyordu. Buna karşın derslerine çalışarak saygın bir yaşam tarzı gerçekleştirmeyi hedefleyerek akademik başarı konusunda da hırslı olduğunu gösteriyordu. İki numara ise öteki kişilik olarak nitelendiriyor ve çok daha sorunlu bir kişilik yapısına sahip olduğu hakkında bahsedilmiştir. İki numara bir anlam arıyor, tarihe uzanır gibi görünüyordu. İki numarayı Tanrı inayetinin giziyle özleştiriyordu. Jung'un bir ve iki numaralı kişiliklerini uzlaştırma mücadelesi ergenlik dönemini işgal etmişti. 12 yaşındayken nevroz kavramının ne olduğunu öğrendi. Babasını kaygılandıran ve onun tabiriyle bir torba dolusu aldatmacı olan bayılma krizleri sık sık okul yaşamını aksatıyordu. Jung'un çabaları sonucu baştan beri eve bayılma nöbetlerinden kurtarmayı başarabilmişti. Jung bir zamanlar bir numara olarak adlandırdığı kişilikle daha fazla özleşmeye ve ona sorunlar yaratan diğer kişiliğini bastırmayı başarmıştı. Böylece gençlik çağlarında atletik, etrafa neşe saçan ve başarılı bir adama dönüşmüştü. Basil Üniversitesi'nde burs kazanarak tıp okumaya giden Jung'un bu dönemde babası talihsiz bir şekilde öldü ve eğitim masraflarını ise amcaları karşılamıştı. Babasının ölümü sonrası papaz lojmanlarından ayrılan aile Basil yakınlarında Bofmingerm ile taşındılar. Jung'un felsefe konusundaki entelektüel açlığı Kant'ın ve Nietzsche'nin eserleri sayesinde biraz olsun dindirilebiliyordu. Bu dönem üniversitede katıldığı sosyal ve entelektüel grup olan Zofingia Kulübesi'nde entelektüel bilgi havuzunu doldurmaya devam etti. Bu muhteşemdi. Jung burada önemli bir dönüm noktası olan ruh kavramını keşfetti. Kant'ın gündelik kaygılara ve öteki ruh dünyasına doğru olmak üzere yarattığı ruhun iki yönüne dair görüşleri, çocukluk ve ergenlik çağı boyunca boğuştuğu kişilikleriyle benzerlik gösteriyordu ki, bu kuram Jung'un ilgisini inanılmaz çekmişti. Şimdi burada bir es vermek istiyorum. Jung, iki kişiliğiyle de uzun yıllarca çatışmış ve kendini kavrama ve bilme konusunda sapmalarla boğuşmuştu. Kant'ın kuramını keşfeden Jung şunu fark etti. Bu kuramın haklı çıkması halinde zaman ve uzanım kurallarını yerle bir eden paranormal olgular bize ruhu öğretebilirdi. Bu çıkarımla birlikte parapsikoloji, hipnoz, spiritüalizm, medyumluk ve telepati gibi olguları araştırmak istedi. Jung aradığı disiplinin psikoloji olduğunu keşfetmesinin ardından bu alana doğru eğilim sağladı. Ancak okulda öğretilen, ders kitapları satırlarında dolanıp duran gözleri onun için oldukça yavan geliyordu. Bir gün ders kitaplarında rastladığı Graf Ebbing'in açıklaması onu çok heyecanlandırmıştı. Yazı şöyle bir ifade içeriyordu. Bir psikiyatrist, hastalıklı kişiliğe karşı kendi kişiliğinin tümüyle karşılık verir. Bir noktada bu cümleler bu alanın öznelliğine vurgu yapan kelimelerdi. Jung böylece bilinç dışının keşfi üzerine eğilmiş. Çalışmalarını psikoloji alanına yöneltmiştir. Jung eğitimini materyalist klinik psikiyatri ekolüne yapmış olsa da spiritüel ve psişik alanı olan eğitimi sona ermemişti. Daha sonraları Jung için önemli dönüm noktalarından biri gerçekleşecekti. Ve o dönüm noktası akıl hocası, en yakın arkadaşı Sigmund Freud ile çalışmalarına yol açmıştı. Jung'un hayatından bahsederken tabii ki Freud'dan da bahsedeceğiz. Bilinç dışı kavramına maddeci tavrıyla yaklaşan Jean-Martin Charcot'un kuramları 1880 yıllarında başka bir nörolog olan Sigmund Freud'un da dikkatini çekmiş ve etkilemişti. Jung ve Freud'un birleşiminden önce geliştirdiği psikanaliz yöntemi bilinç dışına ulaşmakta önemli adımlar atılmasını sağlamıştı. Bilinç dışına giden yolu düşlerdeki simgeler, bir sürçmesi gibi ana hatların oluşturduğuna inanılıyordu. Freud'un çalışmaları bu konuda ciddi atılımlar yapılmasını sağlamış. 20. yüzyılda ise psikolojide büyük etkiler yaratmıştır. Freud seanslarında özgür çağrışım tekniğini uygulayarak hipnozdan vazgeçmişti. Bu yöntemin hastalıklı bireyde travmatik olaylar sonrası unutulan anıların yeniden gün yüzüne çıkmasını sağlıyordu. En azından Freud bunu savunuyordu diyebiliriz. Bu sırada psikoloji alanında gelişmeler devam ediyordu. Fransız psikolog ve nörolog olan Pierre Janet, bilinç dışı duygusal kopukluk durumları ve çoklu kişilikleri araştırıyordu. Hastası Lione ile birlikte çalışarak translar sırasında konuşan kişiliğin hastanın bilinç dışı olduğunu gösterdi. Yani çok fazla merak uyandırıcı, heyecanlandıran bir yönü yok mu aslında? Senin bütün bozuk parçalarını bilen bir bilinç düzeyi daha var. Ve perdelerin arkasına saklanışı, ne yaparsan yap ortaya çıkmak gibi bir zahmete de girmiyor. Sonra tamamen başka bir bilinç ve ruh sayesinde bu saklı küçük şeytan kendini en çıplak haliyle gösteriyor. Ama Jung, medyum kuzeniyle yaptığı yaklaşık 2 yıllık seanslar sonrasında başka kişilikleri yarattığını gözlemlemişti. Bu kişilikler aşk hayatlarını anlatmıştı sanırım. Yani kuzeni sahiden transa geçebiliyorsa akıllarda iki soru yaratıyor haliyle. Jung'a olan aşkı kendini farklı yollarda mı sunuyordu yoksa sahiden başka kimliklerin aşk hikayelerini mi görüyordu? Helene'nin seansları Jung için bir araştırma malzemesi sağlayarak 1902 yılında verdiği doktora tezinin temelini oluşturdu. Jung'un elde ettiği bilgiler ışığındaki tezinde bilinç dışının parçalanmış içeriğinin hem başka bir insan formunda ortaya çıkabileceği hem de seanslarda olduğu gibi bilinçli aklın kontrolünü ele geçirebileceğini savunduğu görünüyordu. Bilinç dışı, bilinçli tutumlar ödüllendirebiliyordu. Bu da onun yarattığı ürünlerde bir kasıtlık ve amaç olduğunu işaret ediyordu. Dolayısıyla psişik enerjinin amaçlı ve teolojik bir işlevselliği olduğunu savunuyordu. Jung böylece 1900 yılının Aralık ayında staj eğitimini Burghaus Hastanesi'nde almaya başlamıştı. Burada aldığı staj programı süresince diğer doktorlar gibi konaklamak zorundaydı. Hastanenin İsviçre'nin en seçkin psikiyatristlerinden olduğu bilinen başhekim Eugen Bluler tarafından bir manastır gibi yönetildiği kayıtlara geçmişti. Jung artık bu karanlık dünyayı yakından tanımaya ve deli olarak nitelendirilen bu ruhlarla daha fazla zaman geçirmeye başlamıştı. Jung, burada geçirdiği 9 yıl boyunca Bluler tarafından yürütülen öncü niteliğindeki deneysel psikoloji programı da etkin bir rol oynadı. Söz konusu program sonraları Bluler tarafından şizofreni olarak adlandırılacak olan Dementia Praecox vakaları üzerine odaklanmıştı. Jung ise deneysel programına dair yaklaşımlarda özellikle hastalarının duygusal uyum süreci başarıyla tamamlayarak anlamsız sözlerini ve tepkilerini anlamaya çalışmak gerektiğini vurguluyordu. Bluler, Jung'u araştırmaya davet etti ve sözcük çağrışım testlerini daha da geliştirdi. Ayrıca deri ve ter bezi tepkileriyle psikolojik durumları ölçerek bir galvanometre denemekteydi. Hani bugün yalan makinesi olarak bildiğimiz cihazlar var ya, işte onlar. Sonraları kullandığı bu teknik Freud etkisinde kaldığı dönemlerde terk edildi. Jung, 21 yaşındayken bir merdivenin üst basamaklarında gördüğü 16 yaşındaki Emma Rauschenbach'ı ilk kez gördü. Anlatılanlara göre ise onunla konuşmaya başlamadan önce bile karısı olacağını biliyormuş. 1896 yılında yaşanan ilk karşılaşmanın ardından Carl ve Emma 14 Şubat 1903 yılında evlenmişlerdir. Emma köklü Alman asıllı bir İsviçreli aileden geliyordu. Eğitimli ve yaptığı tüm toplumsal hayırlarla sevilen bir hanımefendiydi. Varlıklı bir sanayicinin kızı olması Jung'a çalışmaları için mali olanak sağlıyordu. Çift 1909 yılından itibaren Zürih yakınlarında Kusnacht'taki göl kıyısına kendi yaptıkları evde yaşamaya başlamışlar. Bu evlilikten 4 kız ve 1 erkek evlatları olan çiftin evliliğinde 1911 yılından itibaren bir metres vakası ortaya çıkmış ve 1952 senesine dek ilişki sürmüştür. İlişkiyi bitiren şey ise Antonia Wolf'un ölümüydü. Jung'un Freud'le ile tanışma kısmı ise çok daha mühim olduğu için ikinci bir bölüm olarak yayınlayacağız. Böylece onun arketipleri, rüya analizleri ve iki yakın dostun nasıl birbirine bu kadar düşman oluşunun seyrini daha detaylı anlatacağız. Öyleyse dostlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.